Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, yorumunu yapmakta olduğumuz Kolosalilere Mektup 1. bölüm 9. ayete geldik. Bu nedenle diyor Pavlus, bunu duyduğumuzdan beri ara vermeden sizler için dua ediyor ve dilek sunuyoruz. Öyle ki bilgelik ve ruhsal anlayış bütünlüğünde Tanrı istemini bilme aşamasının doruğuna ulaşasınız. Vaktinizi Rab'be yaraşır yolda geçiresiniz ve her bakımdan beğenilir olasınız. Her tür iyi işe özgü ürünü veresiniz ve Tanrı'yı bilme aşamasında gelişesiniz. Daha önce Pavlos, bu kayrayı sevgili hizmet arkadaşımız Epafras'tan öğrenmiş bulunuyorsunuz. Kendisi Mesih'in sizler için çalışan güvenilir bir hizmet görücüsüdür dedi. Ruh bağlılığındaki sevginizi o bize bildirdi. Pavlos ilkin onların Tanrı'nın isteğini tam olarak bilmeleri için dua ediyor. Buradaki bilmek sözcüğü Yunanca'da epignosis sözcüğüdür ve anlam olarak süper bilgiye sahip olmak demektir. O dönemlerde Kolose'deki sapık gnostikler bu süper bilgiye kendilerinin sahip olduklarını söylüyorlardı. Pavlos da burada duasında Tanrı'dan Kolose'deki inanlıları bilgiyle, süper ve üstün bilgiyle doldurmasını istiyordu. Ama Pavlos'un onların sahip olmasını istediği bilgi, Tanrı'nın isteğini bilmeleri ilişkisindeki bilgiydi. Böyle bir bilgi tüm bilgelik ve ruhsal anlayışla pekiştirilmiş bir bilgi olmalıydı. Bilgelik sözcüğü bu kısa mektupta toplam olarak 40 kere geçer. Ruhsal anlayış bütünlüğü başka anlayışları geride bırakır. Tanrı'dan esinlenen anlayış bütünlüğü, onun yaşam üzerinde kesin etkisini, yaşamında kesinlikle onun yönetiminde olduğunu açıklar. Tanrı istemini bilme aşaması, doğallıkla Tanrı'yı bilme aşamasına iletir. Tanrı'yı bilme, yeryüzündeki vaktimizi Rab'be yaraşır biçimde geçirmekle, her bakımdan ona beğenilir olmakla açıklanır. Bunun doğal sonucu her tür iyi işe özgü ürün vermek ve gelişmektir. 6. ayette de ürün vermenin, gelişmenin konusu edildi. Orada bu dıştan beliren toplu eylemdir. 10. ayette ise iç yaşamda beliren kişisel eylemdir. Kutsal Ruh'un belirgin eylemi. Bunlar Efesoslar 4. bölüm 13-16'da da bir arada özetlenir. Yine Efesoslar 2.10'da kayrasal kurtuluşun belirgin sonuçları vurgulanmakta. Çünkü diyor bizler onun yapıtıyız. Mesih ise bağlılığında iyi işler için yaratılmış bulunuyoruz. Tanrı vaktimizi bu iyi işlerle geçirmemizi amaçlayarak bunları önceden hazırladı. Evet, Pavlus'un duasındaki ikinci yakarış Kolose'deki inanlıların Tanrı'yı hoşnut etmeleri yönündedir. Bu ne demektir? Yani Kolose'deki Mesih inanlıları insanlara boyun eğmemeli, ne de onları hoşnut edecek ödünlerde bulunmalıydılar. Pavlos'un duasındaki üçüncü istek, Kolose'deki inanlıların her iyi işte ürün vermelerine yöneliktir. Bir Mesih imanlısı, meyve veren bir çubuktur. Asma İsa Mesih'in kendisidir. Bizler de bu asmada bulunan çubuklar olarak bol bol meyve vermek durumundayız. Tanrı'yı tanımakta ilerlememiz için bir Mesih inanlısı yerinde duran, hareketsiz biri değil ama canlı ve Tanrı sözünde büyüyen biri olmalıdır. Evet, onların Tanrı bilgisinde ilerlemeleri Pavlos'un duasındaki 4. istektir. 11. ayette onun yücelikle beliren egemenliğinden kaynaklanan tüm güçle güçlenesiniz. Sevinçle her tür katlanış ve sabır aşamasına varasınız diyor Pavlos. Burada Pavlos'un 5. isteğini görüyoruz. Güç ve kudret sadece Tanrı'dan gelebilir. Bunlar Kutsal Ruh'un çalışmasıyla ortaya çıkar. Bu Mesih inanlıları her şeye katlanıp sabredebilmeleri için güçlenmeliydiler. Böyle bir sabır ve katlanış tabii ki sevinçle olmalıydı. Bu iki söz üzerinde durmakta yarar vardır değerli dinleyicilerimiz. Yeni antlaşmada katlanış, yaşam yolculuğunda karşılanan çeşitli görgüler karşısında metin, sağlam ve kesin tutumla saldırıları göğüslemekle ilgilidir. Katlanış hiçbir zaman Tanrı'ya ilişkin kullanılamaz. İsa Mesih yeryüzünde insan bedenindeyken örnek katlanış gösterdi. Mesih'in insanken gösterdiği katlanış kendine özgüdür. Ona iman eden de bu katlanışı benimsemeye hem de bunu sevinçle sürdürmeye çağrılmıştır. Gerekli güç, onun yücelikle beliren egemenliğinden kaynaklanan eşsiz güç sağlar. Rab İsa Mesih tüm işkencelerine katlanışla dayandı. Öldü, ölüler arasından dirildi. Katlanına onun yengisi vaat edilmiştir. Tanrı katlanış ve avuntu kaynağıdır diyor Romalılar 15:5'te. Tanrı imanlının yüreğini kendi sevgisine ve Mesih'in katlanışına doğrultur. İnsan yanlış bir adım atar, hata işler ve bu hatanın yanlışın sonuçlarına da katlanmak zorunda kalır ama Tanrı hata yapmaz. Katlanış, Rab İsa'nın bedendeki durumuyla ilişkili olarak kullanılır ama Tanrı ilişkisinde hiç kullanılmaz. Tanrı ilişkisinde başka bir kullanım vardır, sabır. Çirkin, haksız, sağlıksız insan davranışı karşısında onurlu, yüce ruhlu tutum takınmakla ilgilidir bu. Kayra Tanrısı'nın insan günahı ve yozluğu karşısında takındığı tutum budur. Buna sabır diyoruz. Yunanca'daki anlamı uzun süre ıstırap duymaktır. Budur yüce gönüllü Tanrı'nın insan günahına ve saygısızlığına karşı tutumu. Bu tutum oğlu Mesih'i kurtulmalığımız kıldı değerli dostum. Tanrı sabreder. Tanrı'nın sınırı insan kavramı ötesindedir. Ama Tanrı katlanmaz. Katlanış insanla ilgili tutumdur. Bir de Rab İsa Mesih insan bedenindeyken ilgili tutum. İnanlı katlanışa çağrılır. Katlanışın anlamı baskı yapan bir şeyin altında kalmaktır. İsa Mesih'in insan bedenindeyken katlandığı acılar gibi. Evet, yalnız insan katlanış gösterir. Katlanamayan elbette yıkılır. Sabır hem Tanrı tarafından hem de insan tarafından gösterilir. Ölümün öznesi insandır. Eyüp peygamber korkunç görgüler içerisinde çalkalanırken bunlara katlandı. Stefanos, bağnaz insanların taşlamaları altında acılar içerisinde inlerken olağanüstü bir şekilde sabır gösterdi. Ya Rab, bu günahı onlara sayma dedi. Buna Tanrı da sabretti. Sabretmeseydi Tarsuslu Saul mahvolurdu. Tanrı'nın sabrı Pavlos'u o görkemli kurtuluşa çekti. İşte bu nedenledir ki Mesih ise bana acıdı öyle ki sonsuz yaşama kavuşmak için ona daha sonra iman edecek olanlara ilkin beni tüm sabrının örneği olarak göstersin dedi Pavlos 1. Timoteos 1.16'da. Kolosalliler 1.12'de ışıkta olan kutsal yaşamlıların mirasını paylaşmanıza olanak veren babaya şükran sunasınız diyor. Pavlos şükran sunanlar olun diyor. Niçin şükran sunsunlar? Çünkü baba onlara mirası paylaşmaya olanak verdi. Hangi miras? Kutsal yaşamlı olan inanlıların Tanrı kayrası aracılığıyla ışıkta elde ettiği miras. Bizler de bugün bu mirasa sahip çıkmalıyız. Tanrı'nın güvenilir bir Tanrı olduğunu kabul etmeliyiz ve vermiş olduğu vaatlerin gerçek olduğuna iman etmeliyiz. 13. ayette bizleri karanlığın egemenliğinden o kurtardı diyor ve çok sevgili oğlunun hükümranlığını aktardı. Duanın son kesimi Tanrı bilim gerçeğinin anımsatılışıdır. Baba bizleri karanlığın egemenliğinden sevgisinin açıklanışını belgeleyen oğlunun ışık hükümranlığını aktardı. Yeniden doğuş iç yaşamın uyrukluk değişmesidir. Bir ülkenin uyrukluğundan başka bir ülke uyrukluğuna geçen bunun işlemini kendi başına yapmaz. Onu başka birisi yeni vatandaşlığa kabul eder. Yeniden doğuşta baba günahlı canı karanlığın egemenliğinden çıkarır. Onun sevgisinin açıklanışı olan oğlunun hükümranlığına geçirir. Böylece o can önceki bağlılığına rest çeker. Yepyeni bir bağlılığa girer. Yeni antlaşmada karanlıkla ışığın ayrımı en önemli konulardan biridir. Bunlar her durumda birbirine karşıdır. Sürekli çatışmadadır. Kolose'deki inanlılar ruhsal kölelikten özgürlüğe, karanlıktan ışığa getirildi. Bu özgürlük Mesih'in, Tanrı'nın görkemli, yetenekli, sürekli hükümranlığıdır. Bu hükümranlıkta ulus, ırk, sınıf, dil, toplum ayrımı yoktur değerli dinleyicilerimiz. Günahtan kurtaran, özgürlük veren, ışığa çıkaran sadece Mesih vardır. Pavlos, bizler şeytanın hükümranlığından kurtarıldığımız için Tanrı'ya şükür ediyoruz diyor. Bizler dünyanın yolundan giderek suçlarımız ve günahlarımız içerisinde ölüydük. Ama şimdi iman aracılığıyla Tanrı'nın sevgili oğlunun egemenliğini aktarılmış bulunuyoruz. Bu Tanrı egemenliğinin yeryüzünde bugün ne tür bir yapıda bulunduğunu gösterir. Koloseller 1 ayet 14'te kurtuluşumuz ve günahların bağışlanması ondadır. Yani İsa Mesih'tedir. Kurtuluşumuz, günahların bağışlanması ondandır. Bu iki sözün Tanrı bilim kavramı geniştir. Tanrı adaletli yargıçtır. Ve her gün öfkeli bir Tanrı'dır. Neye? Günah üzerine. Günahlı can, bu adaletli yargıcı, günaha karşı her gün öfkelenen Tanrı'yı hangi elverişli yatıştırıcıyla yatıştırabilir? Küçük büyük her güne tanrısal öfke okyanusunu kabartmaktadır. Tüm evrende insan günahına karşı Tanrı'nın sürekli öfkesini yatıştırabilecek sağlayış bulunamaz. Ne din, ne töre, ne hayvanlar, ne hayır, ne sevap ve daha ne varsa hiçbir şey. Bunu Tanrı sağladı. Yaratığın başaramadığı işi bütünledi Tanrı. Sevgisinin açıklanışı olan oğlunun kutsal kanını sağladı. Tanrı kendi sunusuyla kendi öfkesini yatıştırdı. Bizler sadece onun egemenliğine aktarılmış olmakla kalmadık. Ama aynı zamanda onda günahlarımızın bağışına da sahip olduk. Bu her zaman İsa Mesih'in akıtmış olduğu kanla bağlantılı bir konu durumundadır. Tanrı insan günahını öyle istediği gibi herhangi bir temele dayanmadan bağışlamaz. Bizler onun kanı aracılığıyla kurtuluyoruz. Kurtuluş sözcüğü Yunanca'da tutsak bir kişiyi salıvermek anlamındadır. Tanrı günah tutsaklığında olan bizleri salıvermek ya da kurtarmak için çok büyük bir ücret ödemiştir. Pavlos bu kesimde Tanrı'ya tam olarak 5 ruhsal gerçek için teşekkür etmiştir. Bunları kısaca bir kez daha anımsayalım. Tanrı 1. Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak etmiştir. 2. Bizleri karanlığın egemenliğinden kurtarmıştır. 3. Sevgili oğlunun egemenliğine getirmiştir. 4. Mesih aracılığıyla kurtarmıştır. 5. Günahlarımızı Mesih'in akıtmış olduğu kan sayesinde bağışlamıştır. Evet, Tanrı bütün bu şeyleri bizim için çoktan gerçekleştirmiştir. Ama buna rağmen birçokları hala bu şeyler için Tanrı'ya yakarmaya devam etmektedirler. Kardeşim, eğer Mesih'e iman eden biriysen bu şeylerin hepsi zaten senindir. Yapman gereken tek bir şey vardır. O da bütün bu şeyler için Tanrı'ya şükretmek. Şimdi Mesih'in kişiliğine geliyoruz. Mesih'in egemen kişiliği 1. bölüm 15-17. ayetlerde veriliyor. Mesih'in evrende doluluğu 1. bölüm 18-20. ayetlerde belirtilmektedir. Mesih yaratılışın nedeni, oluşturucusu, bağlayıcısı, sonuçlandırıcısıdır. İnanlılar topluluğunun başıdır. Ölüler arasından ilk doğandır, barıştırıcıdır. Eski antlaşmada Neşideler Neşidesi kitabını incelersek, İsa Mesih'in kişiliğinin ayrıntılarla ele alındığını görebiliriz. Yeni antlaşmada Koloseller mektubu bu konuya değiniyor ama biraz farklı bir açıdan. Mesih'in kişiliğini bu kez Tanrı bilim açısından ele alıyor. Bu kesim Koloseller mektubunun en büyük, en derin ve en önemli kesimini oluşturuyor. Bu kesim aynı zamanda İsa'nın Tanrı olduğunu inkar edenlere bir yanıt niteliğindedir. Buradaki ayetleri anlayabilmek için önce İsa'nın ne denli tatlı, ne denli eşsiz birisi olduğunu görmek gerekir. Pavlos buradaki sözleriyle özellikle kilise tarihindeki sapık öğretişlere, belki de en eskilerinden biri olan gnostizme kesin bir yanıt vermektedir. Yine bu sapık öğretişlerden bir diğeri de Aryanizm'dir. Aryanizmin kurucusu olan İskenderiyeli Arius'a göre İsa Mesih yaratan değil ama yaratılmış bir varlıktır. İsa'dan sonra 325 yılında İznik'te toplanan konsey bu sapık öğretişe şu sözlerle yanıt vermiştir: oğul hem tam bir insan hem de tam tanrıdır. Yine kilise tarihinin diğer bir döneminde sojinicilik diye bilinen başka bir sapık öğreti ortaya çıkarak İsa Mesih'in tanrı olmadığını ve insan soyunun günahtan kurtulabilmek için herhangi bir kurtarıcıya ihtiyacının bulunmadığını, bizim hiç de öyle Tanrı tarafından bütünüyle dışlanmadığımızı, Tanrı'dan uzak olmadığımızı öğretmeye başladı. İşte bu öğretiş tarih içerisinde daha sonra ortaya çıkan Yahova şahitliğini, Mormonculuk, Monizm gibi birçok din ve tarikatların öğretişlerinin temelini oluşturmuşlardır. Ki bunlar Tanrı sözüne ters düşen yanlış öğretilerdir. Kolosallara mektubunun 1. bölüm 15-20. ayetleri arasında İsa Mesih'in gelmiş geçmiş başka hiç kimsede rastlanmayan ve onun herkesten üstün olduğunu kanıtlayan 11 özellik yer alır. Mesih, görünmeyen Tanrı'nın benzeridir diyor 15. ayet. Şöyle okuyoruz: bu oğul, görünmeyen Tanrı'nın benzeri, tüm yaratılışın ilk doğanıdır. 2. Mesih, tüm yaratılışın, burada ne gördük? İlk doğanıdır. 16. ayette her şey Mesih İsa'da yaratıldı. 4. 17. ayette her şey onun için yaratıldı. 5. O her şeyden öncedir. 6. Her şey onda birbirine bağlı durmaktadır. Ayet 18'de de o bedenin kilise topluluğunun başı olduğunu görüyoruz. Ölülerin ilk doğanıdır. Her şeyin en önde bulunanı odur. 19. ayette tüm tanrısal doluluğu kendisinde bulunduran olduğunu görüyoruz. Tanrı ile aynı zamanda barıştırandır 20. ayette. Evet, bu oğul 15. ayet görünmeyen Tanrı'nın benzeri, tüm yaratılışın ilk doğanıdır. 1. Mesih görünmeyen Tanrı'nın benzeridir, görüntüsüdür. Benzer sözü Yunanca'da ikon sözcüğüdür. Bu imaj anlamına da gelir. Mesih nasıl görünmeyen Tanrı'nın benzeri olabilir? Çünkü görünmeyen bir kimsenin ya da nesnenin fotoğrafını çekemezsiniz, değil mi? Peki Tanrı'nın benzeri ya da imajı gözle görülür olmadığına göre nasıl oluyor da Mesih görünmeyen Tanrı'nın benzeri olabiliyor? Bu sorunun yanıtını Yuhanna şu sözlerle verir: başlangıçta tanrısal söz vardı. Bu hiçbir başlangıcı olmayan bir başlangıçtır. Yani Mesih'in herhangi bir başlangıcı yoktur. O başlangıçsızdır. Başlangıçta tanrısal söz vardı. Tanrısal söz Tanrı ile birlikteydi ve tanrısal söz Tanrı'ydı. Yuhanna 1:1. Yuhanna sözlerine devam ederek 1. bölüm 14. ayette şöyle diyor: tanrısal söz insan olup aramızda yaşadı. Tanrısal söz insan bedenine bürünmüştür ya da başka bir de işte tanrısal söz insan bedeniyle doğmuştur. Onun görünmeyen Tanrı'nın görüntüsü olması insan bedenine bürünmesi yoluyla olmuştur. Peki bunu nasıl yapabilmiştir? Yapabilmiştir çünkü o Tanrı'nın kendisidir. Eğer o Tanrı'nın kendisi olmasaydı o zaman hiçbir zaman görünmeyen Tanrı'nın görüntüsü olamazdı. İsa kimdir? Bu oğul görünmeyen Tanrı'nın benzeridir. İkon, yani onun resmi öz aslı gibidir. Burada resim benzer ikondur. Bir nesnenin öz aslı gibi olduğu anlamındadır. Aslının aynı. Tanrı ruhtur. Tanrı'nın fiziksel benzerliği yoktur. Resim ya da benzerlik fiziksel değil, ruhsal, moraldir, ahlaksaldır. Tanrı'nın resmi gibi. Onun benzerliğinde yaratılan insan. Bunu Tekvin 1:26'da görmüştük. Yaratılışa değil, Yaradan'a ilişkin böyle yaratıldı. Bununla değerli dinleyicilerimiz, insanın Tanrı doğrultusunda değeri, onuru, özel yeri belirtilmektedir. Tanrı gibi özgür, kendisini anlayan, usa dayanan, aktöreye bağlanan yaratık demektir. Doğruyu yanlışı ayırt edebilen, Tanrı'yla paydaşlık aşamasına gelebilen varlık demektir. Bu benzerliğe iki ayrı yönden bakmak gerekir. Bir, Tanrı'nın kişiliği, bilgisi, duygusu, sistemi. İki, seçebileceği bir yönü, iyiye istek, iyiyi arayış. İlkinde yaratık insan aktöresel yani ahlaksal eğilimle donatıldı. İkincisinde kutsallığa beğeniyle. İnsanın kişiliği vardır. Bu onu öbür yaratıklardan ayırt eden özelliktir. Örneğin hayvanların kişiliği yoktur. Kişilik iki anlam verir. İnsanlık içinde, toplumda ve Tanrı ilişkisinde kendini bilebilmek ve ahlaksal moral doğrultusunda kendini geliştirmeye istek. Tanrı ruhtur. İnsan temelde ruhsal bir yaratıktır. Fiziksel özelliği ondan sonra gelir. Günaha kışkırtı, sonunda da günah eylemi insanda fiziksel yönü öne çıktı. Ruhsal yönü ise gerilere gitti. Birçok kişide tümden yok olup gitti bu ruhsal yön. Seçim hakkına sahip olan insan sağlıksız seçimi yaptı. Böylece başına bin bir bela getirdi, halen de getiriyor. Soyumuz Tanrı'nın benzerliğini yani resmini, aslının aynısını taşıyor ama bozulmuş bir durumda. İnsan bu aslını yitirmiş değildir. Yeni antlaşmada çok önemli iki gerçek vurgulanır. İnsanın Adem'e bağlılıkta yaratılışı, iki kurtarıcı İsa'ya benzerlikte yeniden yaratılışı. Yersel insan benzerliği nasıl kuşandıksa diyor 1. Korintoslar 15:49'da, göksel olana benzerliği de kuşanacağız. Yeni antlaşmada önemli vurgulanan gerçek yeni yaratılıştır değerli dinleyicilerimiz. Mesih'e benzerlik yeniden doğuşta başlar. Son yüceltilişte en yüce doruğa çıkar. Gözden düşmüş durumda ekilir, görkem içinde dirilir. Yaşamımız olan Mesih belirince sizler de onunla birlikte yücelikte belireceksiniz dedi Koloseliler 3:4'te Paulus. Tanrı yüceliğinin parıltısı, Tanrı'nın öz varlığı niteliğinde olan bu kişi gücünü belgeleyen sözüyle var olan her şeyi uyumda tutmaktadır diyor İbraniler 1:3'te. O Tanrı özdeşliğinde olmakla birlikte Tanrı'ya eşit olmayı zorla elde edilmiş bir hak saymadı diyor Pavlos Filipililer 2:6'da. İbraniler 1:3'te Tanrı'nın öz varlığı niteliğinde yani karakter olarak geçiyor. Türkçe'de karakter olarak kullanılan sözdür bu. Anlamı üstün manevi özelliği, kendine özgü yapısı. Mesih'le ilgili olarak Tanrı'nın benzeri, Tanrı'nın karakteri, Tanrı'nın özdeşi sözleri kullanılmıştır. Bunlar Yuhanna'nın Yuhanna 1:18'de kullandığı logosla eşdeğer bilgiyi iletir. Logos bu söz demektir. Aikon aynısı resmi demek, hariktir ve morfi sözleri geçer ki bu özdeşi eşit anlamındadır. Tümü de Rab İsa Mesih'in bazılarca kavranamayan özel kişiliğini anlatmaktadır. Bunlar Tanrı oğlu İsa Mesih'in babayla öncesiz sonsuz kesin benzerliğini gösterir. Yaratılışı oluşturan, onu etkileyen odur dostum. Tanrı'yı gerçek kişiliğinde evrene açıklayan yalnız odur. Logos, söz, Tanrı gizeminin evrene açıklanışıdır. Aikon, benzeri, onun göze açıklanışıdır. İsa'nın bedende görünüşü, göze görünmeyen Tanrı'nın öznel açıklanışıdır. Babanın tam benzerliği ama baba niteliğinden başka. Bu gizemi 2. Korintoslar 4:6'da açıklıkla görüyoruz. Karanlıkta ışık parlasın diyen Tanrı yüreklerimizde parladı. Mesih'in kişiliğinde Tanrı bilgisinin yüceliğini içeren ışıkla bizi aydınlatmak istedi. İşte o Tanrı'nın benzeridir. Bunu bir fax aygıtına benzetebiliriz. Fax aygıtıyla bir yazıyı, resmi aynı olduğu gibi karşı tarafa iletebilirsin. Rab İsa Mesih babanın biricik oğludur. Onun ilk ve son açıklanışı yüceliğinin parıltısıdır. Babayla bir özdür. Oğulun evrende her varlığa üstünlüğü, baba ile eşitliği salt işlerinde, eylemlerinde değil, aynı zamanda öz niteliğinde belirgindir dostum. Aynı öz. Bu aynılık özün aynılığıdır. Kutsal, günahsız, sınırsız, kısıtsız, öncesiz, sonsuz, yozlaşmayan, bozulmayan. Tanrı'ya özgü ne özellik varsa tümü O'nundur. Pavlos, çünkü tüm tanrısal doluluk O'nda konut kurmaktan hoşnut oldu. Çünkü Tanrı'nın kişiliği tüm doluluğuyla Mesih'in insan bedeni içinde konut kurmuştur.